Ayrım 36, Şeffaf, Stephen King, sayfa 293. 10 Ağustos Çarşamba. Jim Gardiner yorgunluğuna, şaşkınlığına ve en kötüsü Haven'da durumun gitgide daha kötüleştiğine inanmasına rağmen yine de Bobby'nin geri geldiği, mis kokulu çam iğnelerinin üzerinde seviştikleri günden beri bol bol içmeyi başarmıştı. Bunun nedenlerinden biri kendisiyle ilgiliydi. Başı fazla ağrıyor, burnu çok sık kanıyordu. Bu işte geminin de rolü olduğunu düşünüyordu. Bobby bulduğu gemiye dokunması için ısrar ettiği gün burnunun nasıl kanadığını unutmamıştı. Ama nedenlerden birinin durmadan içmesi olduğunu anlayacak kadar da akıllıydı. Bilincini kaybetmiyordu. Ama bazı günler burnu 3-4 kez kanıyordu. Tansiyon her zaman biraz yüksekti. Ona fazla içkinin bu durumu kötüleştirebileceğini söylemişlerdi. Yine de Gardiner'ın durumu fena sayılmazdı. Ama Anderson'ın aksırdığını işittiği an her şey değişti. Bu çok tanıdık ses bazı anıların canlanmasına neden oldu. Ve ani korkunç bir düşünce Gardiner'ın kafasında bir bomba gibi patladı. Mutfağa giderek bir sepeti açtı ve bir elbiseye baktı. Anderson'ın bir akşam önce giydiği elbiseye. Bobby bu incelemeyi görmedi, o sırada uyuyordu. Anderson bir akşam önce Gardiner'a hiçbir açıklama yapmadan çıkıp gitmişti. Endişeli ve üzgün bir hali vardı. İkisi de bütün gün durmadan çalışmış olmalarına rağmen. Bobby akşam yemeğine hemen hiç elini sürmemişti, banyo yapmış, pantolonun yerine bir elbise giymiş, hala sıcak ve rutubetli olan akşamda kamyonetine binerek gitmişti. Gardiner onun gece yarısı döndüğünü duymuştu. Anderson sundurmaya girerken etrafa fışkıran yeşil ışığı da görmüştü. Bobby'nin hava ağrırken eve geldiğini sanıyordu ama bundan pek emin değildi. Anderson o gün pek sıkıntılıydı. Fazla konuşmuyor ancak Gardiner bir şey sorduğu zaman cevap veriyordu. O da tek sözcükle. Gardiner beceriksizce onu neşelendirmeye çalışmış ama başarılı olamamıştı. Bobby o akşam da yemek yememişti. Gardiner eskisi gibi balkonda kağıt oynamalarını teklif ettiği zaman da sadece hayır der gibi başını sallamıştı. Anderson'ın yüzünde yine ten rengi o acayip boya vardı ve gözleri ıslak gibiydi, bakışları da ciddi. Gardiner buna fark ettiği sırada Bobby bir kağıt mendil kaparak arka arkaya birkaç kez aksırmıştı. ''Yaz nezlesi galiba, ben gidip yatacağım Jim. Bu kadar tatsız olduğum için özür dilerim ama bitkin haldeyim.'' Gardiner haklısın demişti. Ondan sonra da Gardiner'ın kafasına bir şey kemirmeye başlamıştı. Hatırladığı tanıdık bir şey. Şimdiden mutfakta elinde Bobby'nin elbisesiyle duruyordu. Pamuklu kumaştan yapılmış kolsuz bir yaz kılığı. Eskiden olsa Bobby bunu sabah yıkayıp arka avludaki ipe asar, akşam yemeğinden sonra ütüler ve tekrar dolabına kaldırırdı. Ama artık eski günlerde değillerdi, yeni ve geliştirilmiş günlerdi bunlar. Bu insanlar ancak çok gerekiyorsa çamaşırı yıkıyorlardı, yapılacak daha önemli işleri vardı, öyle değil mi? Anderson Gardiner'ın bu düşüncesini doğrulamak istiyormuş gibi uykusunda iki kez aksırdı. Gardiner hayır diye fısıldadı, lütfen. Elbiseyi sepete attı, artık ona dokunmak istemiyordu. Sepetin kapağını hızla kapatarak bir an durdu. Bu sesin Bobby'yi uyandırıp uyandırmadığını anlamaya çalışıyordu. Bobby dün kamyonetle gitti. İstemediği bir şeyi yapmak zorundaydı. Elbise giymesine neden olacak resmi bir iş. Buraya geç döndü ve sundurmaya girdi. Kılığını değiştirmek için eve gelmedi. Sanki sundurmaya girmeye ihtiyacı vardı hemen. Neden? Ama cevap kesindi ve o aksırıkla Anderson'ın elbisesinin üzerinde bulduğu şeyler de bunu destekliyordu. Bobby avuntu arıyordu. Yalnız yaşayan Bobby avuntu aradığı zaman onun rahatlamasını kim sağlardı? Jim mi? Ah beni güldürmeyin dostlar. Jim buraya avuntu bulmak için gelirdi. Gardiner iyice sarhoş olmak istiyordu. Bu çılgınca olay başlayalı içmeyi hiç bu kadar istememişti. Unut bunu. Gardiner mutfaktan çıkmak için dönerken bir şey yere düşerek şıkırdadı. Eğilip aldı, inceledi. Düşünceli düşünceli avucunda zıplattı. Bir dişti tabii, ikinci diş. parmağını ağzına sokarak boşluğu yokladı. Parmağının ucuna bulaşan kana baktı, mutfak kapısına gidip etrafı dinledi. Anderson yatak odasında gürültülü gürültülü horluyordu. Sanki sinüsleri iyice tıkanmıştı. ''Yaz nezlesi'' dedi. ''Belki, belki gerçekten öyle.'' Ama Bobby kitap okumak için pencerenin önündeki salancaklı sandalyede otururken Peter'ın onun kucağını nasıl atladığını hatırlıyordu. Ya da verandada otururken. Bobby, Peter hava bozukken insana sokulmaya çalışır derdi. Hava fazla sıcak olduğu zaman da alerjimin tutmasına neden olur. Bir keresinde de yaşlı köpeği okşayarak sanki biliyor demişti. Gerçekten biliyor musun Pete? Beni aksırtmak hoşuna mı gidiyor? Öyle havalarda telaşlandığın için beni de mi üzmek istiyorsun? Gardner gece Bobby geldiği zaman uzaklarda gök gürlediğini duymuştu. Şimdi Peter'ın da bazen avutulmak istediğini anımsıyordu. Özellikle gök gürlediği zaman. Köpek o sesten çok korkuyordu. Gök gürültüsünden. Tanrım, Bobby Peter'ı o sundurmaya mı kapattı? Eğer öyleyse neden? Bobby'nin elbisesine acayip yeşil, yapışkan bir şeyler sürülmüştü ve tüyler yapışmıştı. Gardner'ın çok iyi tanıdığı kısa kahverengi ve beyaz tüyler, Peter'ın tüyleri. Köpek sundurmadaydı, ta başından beri ve Bobby, Peter'ın öldüğünü iddia ederek yalan söylemişti. Tanrı bilir daha Gardner'a kaç yalan uydurmuştu. Ama bu neden, niçin? Gardner bu sorunun cevabını bilmiyordu. Dönüp lavaboya gitti, altındaki dolaptan bir şişe viski alarak açtı. Şişeyi havaya kaldırarak insanların en iyi dostlarının şerefine dedi. Viskiyi şişeden içerek önce öfkeyle gargara yaptı, sonra da yuttu. Peter, bunu Peter'a neden yaptın Bobby? Gardner sarhoş olmak niyetindeydi, iyice sarhoş, çabucak. Üçüncü bölüm. Kapıya vuran Tommy'ler. Doruklardan doğru gök gürlemesi, sihirli köpükler. Dünyaya açıkla bildiklerimi. Her yeri dumanla dolduruyor. Kaç balta girmemiş ormanlar içinden. Arkana dönüp bakma, görmek isteme. Creedence Clearwater Revival. Uyudum ve rüyayı gördüm. Bu kez apaçıktı rüya. Kötü uydu. Yarı erkek, yarı kadın bir cüceydim. Yıkma zevkinin ilkesiydim. Saul da benim tam karşıtımdı. O da yarı erkek, yarı kadın. Hem erkek kardeşim hem kız kardeşim. İkimiz açıklık bir yerde dev beyaz binaların dibinde dans ediyorduk. Binalar iğrenç, kötü, kara makinelerle doluydu. Ama rüyada biz ikimiz dosttuk, düşman değil. Hırçın bir kötülüğün içinde beraberdik. Rüyada müthiş bir özlem, geçmişe özlem vardı, ölüme özlemdi. Yaklaşıp sevgiyle öpüştük, korkunçtu. Rüyada bile fark ettim. Çünkü bu rüyada hepimizin gördüğü öbür rüyaları buldum. Sevginin, şefkatin özü bir öpücükte, bir okşamada yoğunlaşan o rüyaları. Ama bu seferki iki yarı insanın okşayışıydı ve yıkımı kutluyordu. Doris Lessing. Abla. Hostes diğer birkaç yolcuyla birlikte Bangor'da uçaktan inen 40 yaşlarındaki kadına "Yolculuğunuzun zevkli geçmiş olduğunu umarım," dedi. Bobby Anderson'ın ablası en 40'ındaydı ama 50'sinde bir kadın gibi düşünürdü. Bobby arada sırada sarhoş olduğu zaman "Ablam 13 yaşından beri 50'sinde bir kadın gibi düşünür," derdi. Ann Anderson durup hostese dik dik baktı. Bu bakış saatleri bile durdurabilirdi. "Ah yavrum, sana anlatayım," dedi. "Sıcaktan bunaldım, yolculuk sarsıntılı geçti ve ben zaten uçmaktan nefret ederim. O hostes yamağı üzerime kokteyl döktü, kolumda kurudu ve ince bir tabak halini aldı. Külotum kaba etlerime yapıştı. Bu kent New England'ın cinsel organında çıkmış bir sivilceye benziyor. Başka sorun var mı?" Hostes hayır demeyi başardı, gözleri camlaşmıştı. Ann Anderson herkesi böyle etkilerdi. "Aferin sana hayatım." En hızla merdivenden indi. Kolunda parlak mor bir torba asılıydı. Kapıdaki memur ona Bangor'da güzel günler geçireceğinizi umarım deme fırsatını bulamadı. Ama sonra bunun boşuna zahmet olacağını düşündü. Bu yolcunun hiçbir yerde güzel günler geçiremeyeceği belliydi. Dimdik yürüyordu ama sanki sancısı varmış gibiydi. Memur eğer bu kadının bir sevgilisi varsa dedi kendi kendine, adamın dişi örümceklerdeki çiftleşme yöntemlerini bildiğini umarım. Tezgahın arkasındaki kız, Anne, korkarım kiralayacak arabamız kalmadı dedi, önceden ayırtmanız gerekirdi. Yaz mevsimindeyiz, araba kiralayan çok oluyor. Aslında kız hata yapmıştı, kötü bir hata. Anne sert bir tavırla güldü ve saldırıya geçti. Böyle durumlar en ablanın pek hoşuna giderdi. Babası 8 gün önce 1 Ağustos'ta acıyla inleyerek ölünceye kadar bakmıştı ona. Baba Anderson'ın hastaneye kaldırılmasına izin vermemişti. Babasını kendisi yıkamış, yatakta yatmak yüzünden vücudunda açılan yaralara merhem sürmüş, lastik külotlarını değiştirmiş ve onu gece yarısı uyandırarak haplarını vermişti. Tabii aslında adamın felce uğramasına da en neden olmuştu. Layton sokağındaki evi satması için babasını sıkıştırıp durmuştu. Baba Anderson satmak istemiyordu ama en kararlıydı. Babası 2 yıl arayla önemsiz krizler geçirmişti. Bu sonuncusu ve önemlisi evin satışa çıkarılmasından 3 gün sonra onu yatağa düşürmüştü. Ama tabii en abla bunu itiraf edecek değildi. Anne 18'ine gelinceye kadar annesini avucunun içine almış ve şimdi de babasını mahvetmişti. Babasının tabutu üzerine toprak atılmasını sakin sakin seyretmişti. Şimdi tezgahın arkasındaki bu küçük kızla mı başa çıkamayacaktı? Anne istediğini 10 dakikada elde etti. 20 dakika sonra ise akşam üzeri gelecek olan bir iş adamına ayrıldığı anlaşılan otomobilin direksiyonundaydı. Kıza gelince adam uçaktan indiği sırada ben eve gitmiş olurum diye düşünüyordu. Ayrıca Anne'in durmadan arabayı başkan içinde ayırmış olsanız bana vız gelir diye tekrarlaması sinirlerini iyice bozmuştu. İçteki büroya giderek kapıyı kilitledi, tir tir titriyordu. Tokmağın altına bir iskemle sıkıştırdı, esrarlı bir sigara içtikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Anne Anderson çok kimseyi böyle etkilerdi. En kızı parça parça ederken saat 3'ü geçmişti. Aslında doğruca Haven'a gidebilirdi. Ama Roberta ile yapacağı konuşma için bütün gücünü toplamak istiyordu. Arabayı 4 yol ağzında trafiğin tam ortasında durdurarak kentteki en iyi otel ya da motelin adresini sordu. Polis trafiğe engel olduğu için onu azarlayacaktı. Ama kadının gözlerindeki ifadeyi görünce bundan vazgeçti. Anne ona küçükken karşılaştığı bir köpeği hatırlatmıştı. Bu köpek okula giden çocukların pantolonlarının arkasını parçalamaya meraklıydı. Ve adam ülserinin azdığı bu sıcak günde böyle bir kadınla tartışmaya girişmek istemiyordu. Anne Cityscape otelinin adresini verdi. O uzaklaşırken de rahat bir soluk aldı. Cityscape oteli doluydu ama bu durum Anne ablayı endişelendirmedi bir de. 2 kişilik bir odaya yerleşti. Sonra da canından bezmiş müdürden odasını değiştirmesini isteyerek zorbalığa kalktı. ''Havalandırma sistemi takırdıyor. Televizyondaki renkler çok kötü. İnsanlar zıbarmak üzereymiş gibi gözüküyor.'' Anne bavulunu açıp eşyalarını yerleştirdi, duş yapıp biraz kestirdi. Sonra akşam yemeği için aşağıdaki lokantaya indi. Yemek listesini incelerken kaşları gitgide çatıldı. Yanına yaklaşan garsona gülümseyerek dişlerini gösterdi. ''Bana sebze getirin. Çiğ, yapraklı sebzeler.'' Madam, bir salata. Madam, bir tutam çiğ yapraklı sebze istiyor. Onları istediğiniz adı verebilirsiniz. Ama önce sebzeleri iyice yıkayın da sümüklü böcek çıkmasın. Önce bir kokteyl isterim. Bir sombrero. Garson dudaklarını yalayarak emredersiniz madam dedi. Herkes onlara bakıyordu. Birkaç kişi gülümsüyordu. Ama Anne Anderson'ın bakışlarını fark edenler bundan hemen vazgeçtiler. Garson dönerek uzaklaştı. Anne onun arkasından seslendi. Sesi yüksek ve otoriterdi. ''Sombrero, Kahlua ve kaymakla yapılır, kaymakla. Eğer bana kahlua ve süt karışımı getirirsen saçlarını onunla yıkarsın ahbap. Garsonun gırtlak kemiği yukarı aşağı oynadı. Karşısındakine acıyormuş gibi aristokratça bir tavırla gülümsemeye çalıştı. İyi garsonların bayağı müşterilere karşı kullandıkları bir silahtı bu. Bunu başarabilecekti de. Ama Anne'in gülümsemesiyle bükülen dudakları onu dondurdu. Bu gülümsemenin uysal hiçbir yanı yoktu. Ancak bir katil böyle gülümseyebilirdi. Anne abla usulca, "Çok ciddiyim ahbap," diye ekledi. Garson ona inandı. Anne 7:30'da odasına döndü, soyunup sabahlığını giydi, 4. kattaki pencereden Bangor'un ışıklarına baktı. Anne'in çantasında birkaç amfetamin kapsülü vardı. Bunlardan birini açarak tozu pudriyerinin aynası üzerine boşalttı. Kısa kesilmiş tırnağıyla tozu ikiye ayırarak yarısını burnuna çekti. Kalbi dar göğsünde hızla çarpmaya başladı hemen. Soluk yanakları kızardı. Anne tozun yarısını ertesi sabaha sakladı. Bu kapsülleri babasının geçirdiği ilk krizden hemen sonra kullanmaya başlamıştı. Artık bu tozu burnuna çekmedikçe uyuyamıyordu. Oysa ilaç yatıştırıcı değil, tam tersiydi. En çok küçüğün annesi bir gün ona müthiş bir öfkeyle ''Ne kadar terssin sen?'' diye bağırmıştı. Herhalde doğruydu. Ama tabii annesi bunu artık onun yüzüne karşı açık açık söyleyemezdi. En telefona bir göz attı, sonra bakışlarını kaçırdı. Telefona bakmak bile ona Bobby'yi hatırlatıyordu. Kız kardeşinin babalarının cenazesine gelmeye yanaşmayışını. Tabii Bobby bunu açıkça söylememişti. Kendisinden umulacak bir biçimde korkakça davranmıştı. Anne'in telefonlarına cevap vermemişti. Anne ihtiyar köpeğin felce uğramasından sonraki 24 saatlik sürede Bobby'yi 2 kez aramıştı. Babasının öleceği belliydi ama kardeşi 2 seferde de telefona cevap vermemişti. Bay Anderson öldükten sonra da Bobby'ye telefon etmişti. Anne 2 Ağustos'ta gece biri 4 gece ve karşısına bir sarhoş çıkmıştı. Anne Robert Anderson'la görüşmek istiyorum demişti. Utica Hastanesi'nin lobisinde telefonun başında dimdik duruyordu. Annesi yakındaki bir plastik iskemlede oturuyordu. Etrafında sürüyle erkek ve kız kardeşi vardı. Hepsi de İrlanda patatesine benzeyen suratlarını buruşturmuş, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyorlardı. Karşıdaki sarhoş Bobby mi demişti? Eski patronu mu istiyorsun, yoksa yeni ve geliştirilmiş model patronu mu? ''Boş ver bu lakırdıları Gardiner, babası.'' Sarhoş onun sözünü kesmişti. ''Bobby ile şimdi konuşamazsın. Polisle birlikte sundurmada hepsi de gitgide daha yenileşip gelişiyorlar.'' ''Bobby'ye ablası Anne'in Shrug.'' Anne öfkelenmiş, boğazı alev alev yanmaya başlamıştı. Alıcıyı kulağından uzaklaştırarak uzun uzun bakmıştı. Bir kadın ancak onu sokmuş olan bir yılana böyle bakabilirdi. Tırnakları bembeyaz kesilmişti, morumsu beyaz. En dünyada en çok telefonun yüzüne kapatılmasından nefret ederdi. Hemen tekrar kardeşinin numarasını çevirmişti ama bu kez uzun bir sessizlik olmuş, sonra pek acayip bir düdük sesi duyulmuştu. En de alıcıyı yerine bırakarak annesiyle de zırlayan akrabalarının yanına dönmüştü. ''Bayan Anderson, onunla konuşabildin mi?'' diye sormuştu. ''Evet.'' ''Ne dedi?'' Kadın bakışlarıyla Anne ona iyi bir haber vermesi için yalvarıyordu. ''Babanın cenazesine geleceğini söyledi mi?'' Kesin bir cevap alamadım. Ve Anne birdenbire kardeşi Roberta'ya karşı müthiş bir öfke duymuştu. Roberta kaçma cüretini göstermişti ha. Ama yine de tiz bir sesle bağırmamıştı Anne. Sesi asla tizleşmezdi, kesilmezdi de. Gülümsemiş, suratı köpek balığına benzer bir hal almıştı. Bir şeyler mırıldanan akrabalar susarak endişeyle Anne'e bakmışlardı. Yaşlı kadınlardan ikisi tesbihlerini kapmışlardı. Anne eklemişti. ''Bobby bana o ihtiyar köpek öldüğü için seviniyorum.'' dedi ve güldü. Sonra da telefonu kapattı. Derin bir sessizlik olmuştu. Hayret dolu bir sessizlik. Sonra bayan Paula Anderson elleriyle kulaklarını tıkayarak çığlıklar atmaya başlamıştı. En başlangıçta Bobby'nin cenaze töreninde bulunacağına kesinlikle inanmıştı. Çünkü En öyle istiyordu. O halde Bobby de gelecekti. En istediklerini her zaman elde ederdi. O zaman dünya pek rahat bir yer halini alıyordu ve böyle olması da gerekirdi. Roberta sonunda geldiği zaman tabii En'in onun hakkında uydurduğu bu yalanı duyacaktı. Annelerinden değil, Paula Anderson küçük kızını gördüğüne öyle sevinecekti ki bundan söz etmeyecekti bile ya da yalanı hatırlamayacaktı. Ama o ukala dayılardan biri Bobby'ye bu konuyu açacaktı. O da bunun doğru olmadığını söyleyecekti. Ama yine de herkes En'in sözlerini hatırlayacaktı, Bobby'nin yalanlamasını değil. Bu da iyiydi. Harikaydı hatta. Ama yine de yeterli sayılmazdı. Artık Roberta'nın evine dönme zamanı gelmişti. Gelmişti, geçmişti bile. Sadece cenaze için değil, temelli. En bunu sağlayacaktı. Siz bunu ablaya bırakın. 36. ayrımın sonu. Sayfa 303.